أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kur'an-ı Kerim'in mucize olmasının bir yönü de beyanındaki beraattir. Yani tefevvuk ve metanet ve haşmettir. Nasıl ki nazmında cezalet, lafzında fesahat, manasında belagat, üslubunda bedaat vardır. Bunların her biri Kur'an'ın farklı yönden mucizeliğini ifade eden cümleler. Nazmında cezalet, lafzında fesahat, bu 25. sözde bunların her biri tek tek izah ediliyor. Lafzında fesahat, manasında belagat, üslubunda bedaat var. Beyanında dahi faik bir beraat vardır. Evet. Terhib ve terhib. Şimdi okuyacağımız konu bununla ilgili. Terhib, terhib ve terhib. Terhib bir ibadeti yapmaya teşvik. Terhib günahlardan sakındırmak konusunda tehdit. Kur'an-ı Kerim'de elbette İnsanların yapmalarını Allah'ın istediği ibadetler olduğu gibi sakınmalar istediği haramları da var. Öyleyse ibadetlere teşvik edecek, günahlardan da sakındıracak. İşte Kur'an-ı Kerim herhangi bir şeyi yapmaya teşvik etmede veya herhangi bir şeyi sakındırmada öyle bir ifade kullanıyor ki onun bir benzerini getirmek de mümkün değildir. Sadece bu noktadan bu Kur'an-ı Kerim'in mucizeliği var. Ayrıca bir mucizeliği var. Medih ve zem veya bir şeyi Allah övecek, met edecek veya Allah bir şeyi kötüleyecek. Bu noktadan da Kur'an-ı Kerim'in yaptığı şeylerin benzerini yapmak mümkün değil. İspat ve irşat, ifham ve ifham, yani bir şeyi anlatmak veya aynı kökten geliyor gibi ama aynı kökten değil bunlar. Türkçe'de yazılışı ve okunuşu aynı gibi. Fakat birisi bir şeyi anlatmak, fehimden geliyor. İfham ise tabiri caizse morartmak. Bir adamı zor duruma sokmak manasına geliyor. Arada fark var. Bu noktadan da Kur'an-ı Kerim ayrıca mucize. İşte bütün aksam-ı kelamiyede ve tabakat-ı hitabiyede beyanat-ı Kur'aniye en yüksek mertebededir. Yani Kur'an-ı Kerim hangi konuyu anlatırsa anlatsın ve kime anlatırsa anlatsın. Hem konunun anlattığım tarzında hem de anlattığı muhataplar noktayı nazarından Kur'an-ı Kerim yine mucizedir. Her anlattığı konuyu en yüksek zirvede ve kime anlatırsa anlatsın herkesin anlayacağı üslupta Kur'an-ı Kerim mucizeliğini konuşturuyor. Bununla ilgili bir iki örnek okuyacağız inşallah. Yalnız ona geçmeden önce Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ın bir benzerini getiriniz emrindeki ayetin kısa bir açıklamasını okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu aynı zamanda ifham ve ilzam, yani karşıyı susturma, onun sesini kesme anlamında Kur'an-ı Kerim'in bir tabiri caizse meydan okumasıyla ilgili de bir örnek olacak aynı zamanda. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi ved'u şuhadaikum min dunillah in kuntum sadikin. Bu Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ayet. Ancak bu ayetin ilgili konusu Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde. Mesela burada eğer gücünüz yeterse, yani eğer kulumuz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiğimizler hakkında bir şüpheniz varsa onun bir suresinin bir örneğini getiriniz. Hatta ved'u şuhedâekum min dunillah, Allah'tan başka diğer taptıklarınız, ne kadar şahitleriniz, alimleriniz, fasihleriniz varsa onlar da çağırın yardımcı olarak. İn kuntum sadikin, eğer siz Kur'an'ın bir benzerini getirme sözünde sadık iseniz, bakalım bir benzerini getirin. Bu ayet-i kerime bütün insanlığa bir meydan okumadır. Şu yani Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olduğunu inanmayanlara bir meydan okumadır. Eğer bir şüpheniz varsa, size yardım edecek, şehadet edecek bütün büyüklerinizi ve taraftarlarınızı çağırınız. Bir tek surenin bir nazire yapınız. Yani Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği surelerden birisi hangi sure olsun? Bir örneğini getirin, onun bir benzerini tabiri caizse. Aslında bu şu demek. Yani Cenab-ı Hakk'ın kainatta yarattığı varlıklardan bir insanı alın elinize. Eğer bu insan Allah'ın yarattığı konusunda bir şüpheniz varsa, bu insanın bir benzerini yapınız bakalım. Yok, bir benzeri yapamazsanız kafasını yapınız bakalım. Onu yapamazsanız bari gözünü yapsaydınız. Gözü yapamazsanız onun bir hücresini yapsaydınız. Sen yapamazsan bütün dostlarını çağır, bütün ehli ilmi çağır, bütün yardımcılarını bir araya getir. Allah'ın Kelamullah ismine mazhar olmuş Kur'an kadimi, Kur'an ezelisi, kelam ezelisi elbette bir tüm olarak, Kur'an olarak getirilmesi de mümkün değildir. Onun uzun bir suresi de, kısa bir suresi de, bir ayeti de, hatta bir kelimesi de onun getirmek mümkün değildir. Bunu mübalağa görmemek lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bir ayeti kerimede bir kelime, bir kelimede bir nokta, onun bütün Kur'an'la münasebetini ve ilgisini kurarak gönderiyor. Nasıl ki bir insanın göz bebeğindeki bir hücrenin o insanın bütün bedeniyle münasebeti vardır, ilgisi vardır. O göz bebeğindeki o hücreyi koyacak zatın o insanı yaratacak ve dolayısıyla kainatı yaratacak zat olması lazım. Başkası oraya o hücreyi koyamaz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'deki bir harfi de o ayetin o cümlesine oraya koyacak zatın Kur'an'ı getiren, kainatı yaratan, ezeli ve ebedi bir zat olabilir. Başkası olamaz. Çünkü o Kur'an'daki o harfin bütün Kur'an'la münasebeti var, ilgisi var. Aynı zamanda Kur'an'ın kainatla, ezel ve ebedle münasebeti var. Öyleyse ezeli ve ebedi olmayan o Kur'an'ı gönderemez. O Kur'an'a o harfi koyamaz. İşte bunun meydan okumasıyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de bir meydan okuma, tahaddi diyoruz. Eğer gücünüz yeterse getirin bakalım bir benzer anlamında bir meydan okuma. İşaratul İcaz'da izah ve ispat edildiği gibi burada yalnız icmaline işaret ederiz. Şöyle ki, Kur'an-ı Mucizül Beyan diyor, ey ins ve cin, ey insanlar ve cinler, eğer Kur'an kelam-ı ilahi olduğunda şüpheniz varsa, bir beşer kelamı olduğunu tevehhüm ediyorsanız, böyle bir vehim, böyle bir aldatmacaya eğer girdiyseniz, haydi işte meydan, geliniz siz dahi ona Muhammedül Emin dediğiniz zat gibi okumak yazmak bilmez, kıraat ve kitabet görmemiş bir ümmiden bu Kur'an gibi bir kitap getiriniz. Yaptırınız. Bunu yapamazsanız haydi ümmi olmasın, en meşhur bir edip, bir alim olsun. Bunu da yapamazsanız haydi bir tek olmasın. Bütün bulağanız, hutebanız, yani bütün beliğ, fasih, edebi konuşanlarınız, bütün meşhur hatipleriniz, güzel konuşma ile ün salmış insanlarınız, hepsi belki bütün geçmiş belilerin güzel eserlerini ve bütün gelecek ediplerin yardımlarını ve ilahlarınızın himmetlerini beraber alınız. Ha, yetmedi. Kendi edindiğiniz ilahlarınızın da yardımlarını çağırınız. Bütün kuvvetinizle çalışınız. Şu Kur'an'a bir nazire yapınız. Nasıl meydan okuyor, değil mi? Bunu da yapamazsanız, haydi kabili taklit olmayan, hakiki Kur'aniyeden ve manevi çok mucizatından katı nazar, yalnız nazmındaki belagatına nazir olarak bir eser yapınız. Fe'tu bi'aşr suverin mislihi müfterayat. İlzami ilzam ile der, haydi sizden mananın doğruluğunu istemiyorum. Müftereyat ve yalanlar ve batıl hikayeler olsun. Bunu da yapamıyorsunuz. Yani Kur'an-ı Kerim'in nazmen dizilişi de mucize. Mesela bir insanın şu duruşu bir mucizedir. Şeklen kafanın burada olması ve bedenin bacaklarla kafa ortasında olması, kafanın böyle döner şekilde yaratılması, gözün burada olması, kolların buraya takılması bir mucizedir. Hatta zaman zaman latife olsun diye söylüyoruz. Gözünüzü çıkarın yerinden, kendinize en uygun göreceğiniz bir göz yeri tayin edin. Ve bütün insanları toplayın, bu gözü daha güzel nereye koyabiliriz diye. Tekrar yorulacaksınız. Artık bir yer bulamayacaksınız, yerine takacaksınız. Eğer bozmadan muhafaza edebildiyseniz. Evet. İnsanın şu nazmındaki dizilişi tabiri caizse nasıl harikaysa, Kur'an ayetlerindeki kelimelerin dizilişi de öyle harika. Yani sadece buna bile bir örnek olarak getirmeye kalksanız bunu da beceremezsiniz. Buna bir örnek okuyacağım. İşaratul İcaz bu nazmındaki belagatı için, Kur'an'ın nazmındaki belagatını göstermek için yazılmış çok harika bir eser. Hemen Bakara suresinin başında Elif lam mim zalikel kitabu la raybe fih huden lil muttakin. Burada Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Hak methediyor, övüyor. Arkasından müminleri methediyor. Huden lil muttakin diyerek iman edenleri, takva sahiplerini methediyor. Diyor ki burada ellezine ile muttakin arasındaki münasebete gelince huden lil muttakin ellezine diye devam ediyor. Yani onlar takva sahipleridir. Peki kimdir o takva sahipleri? Yani Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için hidayet kaynağıdır. Yol göstericidir. Doğruya ulaştırıcıdır. Sırat-ı müstakime hidayet edicidir. Evet. Peki kimdir o takva sahipleri? Orada onu anlatırken çok enteresan. Bunların biri tahliye, diğeri tahliyedir. Yani ayetlerin dizilişinde iki kelimenin arka arkaya gelmesi. Müttakine ile ellezinen arka arkaya gelmesi. Yani birisi tahliye, biri tahliye. Bu da yazılışında hemen hemen aynı yazılıyor. Ama orijinalinde okunuşunda farklıdır. Tahliye. Malumunuz evi tahliye ettiniz mi diye söyleriz. Yani boşaltmak manasına geliyor. Temizlemek, kirlerden ve pisliklerden arındırmak anlamına geliyor. Tahliye ise o boğazı hırlatmadan söylenir, ha ile. O ise güzelleştirmek, süslemek manasına geliyor. Onun için bunlardan biri tahliye, diğeri tahliyedir. Tahliye yani ha ile olanı tatir etmek ve temizlemektir. Tahliye ise tezyin etmek ve süslendirmek manasınadır. Bunlar birbiriyle arkadaş olup burada olduğu gibi daima birbirini takip ediyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'de de sürekli tahliye ve tahliye beraber gider. Mesela iman edenler der, arkasından günahlardan sakınanlar, ibadetlerini yapanlar. Hep bunlar böyle arka arkaya giderler arkadaş, kardeş olarak. Evet. Onun için kalp takva ile seyyiattan temizlenir temizlenmez hemen onun ardında iman ile tezin edilmiş ve süslendirilmiştir. Takva nedir? Üç şeydir takva. Bir, şirkten takva. Yani Allah'a ortak koşacak her şeyden insanın kendini arındırması. Tevhid yani. Allah'ın birliğini kabul etmesi. İkincisi, maasiyi terk. Yani günahlardan kendini arındırması. Üçüncüsü, masivaullahu terk. Yani her şeyi Allah rızası için yapmaktır. Hiçbir şeye Allah rızasından başka bir şeyi bulaştırmamaktır. İşte diyor bu üçü takvanın kemalidir. Bunu anlattıktan sonra tahliyeyi Allah zikrediyor. Tahliye ise diyor üç şekilde olur. Hasenat, yani bir insanın iyilikleri, ruhunu güzelleştirmesi, beden ve ruh güzelliğine ermesi üç şeyle olur. Neyle olur? Hasenat yani. Ya kalp ile olur, yani ruh ile, ya kalıp ve beden ile olur, yani cesedimizle, ya da mal ile olur. Ben bunları okuduktan sonra düşündüm, başka aklıma bir şey gelmedi. Hakikaten bir ibadet, bir hasene, bir güzellik ya ruh ile olur, ya beden ile olur, ya da mal ile olur. Başka bir şey ben düşünemedim. Şimdi bu üçünü alıyor ve diyor ki amali kalbiyenin şemsi imandır. Yani kalbimizin ve ruhumuzun amellerinin güneşi nedir? İmandır. Onun için Allah-u Teala ellezine yu'minune bil gayb, onlar gayba iman ederler diye hemen arkasına onu getiriyor. Amali bedeniyenin firistesi namazdır. Peki bizim bedeni ibadetlerimizin özeti neyle ifade edilir? Namazla ibadet edilir. Çünkü namaz bütün ibadetlerin özü ve esasıdır. Allah'ın bizden istediği bütün ibadetlerin her birinin bir örneği namazda vardır. Öyleyse Allah ondan sonra da yukimûne salâh diye namazlarını kılarlar ifadesini getirmiş. Amal-ı maliyenin, yani Allah'ın bize ihsan ettiği malların, mal ibadetlerinin diyor esası da diyor zekattır. Ondan sonra da ve mimma razaknahum yunfikun olarak zekat emrini getirmiş. Yani Kur'an-ı Kerim'de ayetlerin nazım olarak dizilişinde öyle harikalık var ki, az önce verdiğimiz örnek gibi, önce Cenab-ı Hak takva sahipleri diyerek ruhumuzu bütün kirlerinden arındırıyor. Sonra da iman edenler, namaz kılanlar ve zekat verenler diye bu üç özelliği arka arkaya sıralayarak hem ruhumuzun, hem bedenimizin, hem de bütün mallarımızın ibadetleri olan imanı, namazı ve zekatı arkaya getiriyor. Bunun birini yer değiştirseniz o nazımdaki güzellik bozuluyor. Demek ki hem ayetler arasında, hem cümleler arasında, hem kelime arasında bir intizam örgüsü var. Nazım güzelliği var. İşte sadece bu nazım güzelliği noktasından da diyor getirmeye kalksanız getiremezsiniz. Bir hücrenin, bırakın insanın bütün özelliklerini taşımasını değil mi? Malumunuz bir hücre, Allah'ın insanda yarattığı her hücre o insanın bütün özelliklerini içeriyormuş. Bırakın o insandaki hücrenin bütün özelliklerini anlatmasını, o hücrenin sadece sanatsal dizilişini yapın bakalım dese gidemeyiz. Atomun çekirdeğiyle elektronunu hadi döndürün dese döndüremeyiz. Kur'an da öyle. Evet. Haydi diyor, bütün Kur'an kadar olmasın, yalnız bir aşrı suver, 10 suresine nazire getiriniz. Bunu da yapamıyorsunuz. Haydi bir tek suresine nazire getiriniz. Bu da çoktur. Haydi kısa bir suresine bir nazire getiriniz. İbraz ediniz. Hatta madem bunu da yapmazsanız ve yapamazsınız, hem bu kadar muhtaç olduğunuz halde, çünkü haysiyet ve namusunuz, izzet ve dininiz, asabiyet ve şerefiniz, can ve malınız, dünya ve ahiretiniz, buna nazire getirmekle kurtulabilir. Yoksa dünyada haysiyetsiz, namussuz, dinsiz, şerefsiz, zillet içinde can ve malınız helak etti, mahvolup, yani benzerini getiremezseniz, siz madem inanmıyorsunuz bu Allah'ın kelamıdır, o zaman madem getiremiyorsunuz benzerini, öyleyse hem dünyada bu özelliklere sahip olarak yaşayın, hem de ahirette فَاتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحَجَارَةِ, yani öyle bir ateşten sakınınız ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Ayetinin işaretiyle cehennemde hapsi ebediyle mahkum, yani hapsi ebedi, ebediyen cehennemde kalmak suretiyle sanemlerinizle beraber, yani güya ilah edindiğiniz o putlarınızla beraber ateşe odunluk edeceksiniz diye Allah böyle onların kurularını kırıyor. Haysiyet ve şereflerini ayaklar altına atıyor. Evet. Hem madem 8 mertebe aczinizi anladınız, demek ki 8 ayrı mertebede meydan okuyor Kur'an-ı Kerim. Burada anlatılan hakikatler Kur'an'ın diğer yerlerinde değişik şekillerde meydan okuma şeklinde geçmiş, onu bir nevi buraya özetlemiş oldu. Evet. Evet, elbette 8 defa Kur'an dahi mucize olduğunu bilmekliğiniz gerektir. Madem siz Kur'an'ın 8 defa meydan okumasına bir karşılık veremediniz, öyleyse 8 defa Kur'an'ın mucize olduğu anlaşılmıştır. Sadece bu noktadan. Ya imana geliniz veyahut susunuz, cehenneme gidiniz. İşte Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın makam ifhamdaki, yani karşıdaki inkar eden insanları nasıl susturduğunu, dize getirdiğini, onları rezil ettiğini anlatan bir örnek diye bunu okuduk. Demek Kur'an-ı Kerim herhangi bir konuyu övse veya yerse, bir şeyi kötü gösterse veya iyi gösterse, onun üstünde bir beyan olamaz ve bütün insanlık bir araya gelse onun kadar bir şeyi övemez, onun kadar bir şeyi kötüleyemez. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in kötülediği olaylardan bir tanesini, Kur'an'ın i'caz noktalarını, mucize yönlerini de dikkate alarak beraber okuyalım. Makam-ı Zem ve Zecir'de binler misallerinden mesela, yani Allah bir şeyi kötülüyor, sakındırıyor ve ondan bizim uzaklaşmamızı istiyor. Bunun örneklerinden bir tanesi, اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتَى. Hepimizin bildiği gıybet konusuyla ilgili bir ayet. Yani sizden birisi ölü kardeşinin etini yemek hoşuna gider mi? Ayetin kısa mollaca meali bu. Sizden birisinin ölü olan kardeşinin etini yemesinden hoşlanır mı? Manası bu. Bu ayette zemmi 6 derece zemmeder. Bu da bir belagat. Zemmi zemmeder. Akşam bir yerde bir sohbette bulunduk. Şimdi Allah-u Teala وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى buyuruyor. Yani hiçbir suçlunun suçundan bir başkası sorumlu değildir. Ama dikkat edin, Cenab-ı Hakk'ın bu ayette ifade buyurduğu kelimelere bakın. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَى. Üçü de aynı kökten. Günah işlemek kökünden geliyor. Yani hiçbir günahın, günahkarın günahının sorumluluğundan bir başkası mesul değildir. Yani ayette seçilen kelimelerin hepsi günahı tabiri caizse bulanmış, günahla alude olmuş. Sanki neresine baksanız adamdan günah akıyor, günah fışkırıyor. Bir adamdan, bir adam bir başkasının günahından sorumlu değildir. İfadeye bakın siz. Yani bir adam ne kadar günahkar olursa olsun, Bir başkasının işlediği günahtan sorumlu değil. Sadece kendi günahından sorumlu. Allah Allah. Ya bir günahkarı bile orada anlatırken onun tepeden tırnağa günahla alude olduğunu ifade eden bir ayet. Ama buna rağmen o kadar günahkar ama başkasının günahından sorumlu değil. Şimdi burada da Cenab-ı Hak zemmi zemmedecek. Yani bir insanın arkasından konuşmayı, aleyhinde bulunmayı Allah kötüleyecek. Bu zem değil mi? Yani bir Müslümanın arkasından konuşmak kötülemektir. Buna biz zem diyoruz. Zemmetmek, kötülemek. Evet abi, zaten gıybetin manası bu. Gıybet nedir? Gıybeti tarif edelim, oradan başlayalım. Gıybet, Peygamberimizin tarifiyle bir kardeşin bulunmadığı bir yerde onun hoşlanmayacağı şeyleri söylemek gıybettir. Onun hakkında. Eğer o duysaydı sen o konuştuğunu rahatsız olacaktı. İse o gıybettir. Yok. Konuştuğundan rahatsız olmak bir tarafa, memnun olacak idiyse gıybet değildir. Demek ki gıyabında bulunmadığı bir yerde onun yaptığı bir şeyi hoşlanmayacağı şekilde bahsetmeye, anlatmaya gıybet diyoruz. Peki yapmadığı bir şeyi söylemek o zaten iftiradır. Bazen diyorlar değil mi? Efendim ben zaten yanında da söylüyorum. Yaptığı bir şey yalan söylemiyorum ki diyerek yaptığımız gıybete bir kılıf uydurmaya çalışıyoruz. O kılıf bizi kurtarmaz. Zaten gıybetin tarifi o. Adam olmadığı bir yerde adam yaptığını söylemeye gıybet diyoruz. Adam olmadığı bir yerde yapmadığı bir şeyi söylemek iftiradır. Hem gıybettir hem iftiradır. Çift katlı bir günahtır. İşte bir Müslümanın arkasından konuşmak madem onu kötülemektir, Allah bizim bu yaptığımızı kötüleyecek. İfade bu. Altı cihetten, altı mertebede benim yaptığım gıybeti Allah kötülüyor. Bakın nasıl kötülüyor ama. Yani bir insanın yaptığı gıybet ancak böyle kötülenebilir ve ancak bu kötülemeyi bu şekilde Allah yapabilir. Başka bütün insanlık cinlerle beraber bir araya gelse, az önce bahsettiğim özellikleri toplansalar bir araya gelseler, şu ayetin bir örneğini bu şekilde yapamazlar. Bakın okuyalım. Gıybetten 6 derece şiddetle zecreder. Yani sakındırır, uzak durun diye ikaz eder. Tabiri caizse ateşten uzaklaşın der gibi. Şöyle ki, malumdur ayetin başındaki hemze sormak, aya manasınadır. Bu ayeti kerimenin mektubatta kısa bir izahı bununla beraber ayrıca başka izahlar da yapılmış. Orada bir cümle kullanıyor. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki şu ayet bilfiil gıybet edenlere müteveccih olduğu vakit ifadesini kullanır. Şimdi bu ayeti kerime Peygamber Efendimiz'e nazil oldu mu? Oldu. Peygamberimiz Allah'ın bu ayetten ne murad ettiyse hepsini Allah'ın bildirmesiyle Peygamberimiz bildi mi? Bildi. Peki buradaki kötülemeler haşa Peygamberimiz için de geçerli mi? Ya burada şimdi biraz sonra okuyacağız. Bu gıybet yapanlar şöyle insanlardır, gıybet yapanlar böyle insanlardır diye Allah gıybet edenleri kötüleyecek ve gıybetten sakınmak için bizi ikaz edecek. Peki bu ifadeler haşa Peygamber Efendimiz'e, büyük zatlara da denir mi? Hayır diyor. Bu ifadeler bil fiil gıybet edenleri dikkate aldığımız zaman ey gıybet eden şahıs sen manasına gelir bu. Gıybet etmeyenler gıybet edenler böyleymiş diye anlarlar ama kendileri bu özelliklere sahip değildir. Gıybet etmemiş ki bu özelliğe sahip olsun. Oldu değil mi? Çok ince bir mana. Bil fiil gıybet edenlere müteveccih olduğu vakit manası şöyle olur diyor. Ayetin başında Arapçanın bir özelliği soru edatı başta gelir. Sonda gelmez. Soru edatı. Soru edatıdır. Yani hoşuna gider mi manasına gelen mi. Soru edatı. İşte diyor ayetin başındaki bu sormak manası su gibi ayetin bütün kelimelerine girer. Yani ince bir şey öğrendik. Ayetin başına gelen bu soru edatı sadece ayetin başındaki kelimenin sorusu değildir. İkinci kelime, üçüncü, dördüncü, beşinci, o ayette geçen bütün kelimelere aynı soru edatı su gibi girer. Nasıl ki bir ipin kenarından bir suyu damlatınca o ipin sonuna kadar o damlayan su akar, son ulaşır, damla damla. Nasıl ki bir demirin kenarından elektriği şok verince o demirin bütün parçalarına o elektrik nüfuz eder. Nasıl bir adama bir iğneyi batırınca adam hoplatırsınız her tarafına acı girmiş gibi rahatsız olur. Sanki bu ayetin başına gelen bu soru edatı o ayetin bütün kelimelere nüfuz ediyor ve her birine aynı soruyu sorduruyor. Ve diyor ki daha soru edatıyla Allah acaba sual ve cevap mahalli olan aklınız yok mu ki bu derece çirkin bir şeyi anlamıyor. Şimdi soru sormak, sorulan soruyu anlamak ve anladığına cevap vermek kimin işidir? Akıllı insanların işidir. Akıllı varlıkların işidir. Akıl ve şuur olmayan varlıkların işi değildir. Evet. O zaman Allah soru edatıyla bizim aklımıza hitap ediyor. Ölü bir kardeşinin, bir cenazenin etini çiğ çiğ dişlerinde gevelemek gibi çirkin bir işi anlamayacak kadar akılsız mısınız? Diyerek daha ilk harfiyle yani E harfiyle Allah bizi gıybet edenleri akılsız varlıklar kardeşinin Subhanallah durumuna düşürüyor. Allah Allah. Bitiriyor yani. Evet. Sual ve cevap mahalli olan aklınız yok mu ki bu derece çirkin bir fiili anlamıyor. Yuhibbu kalp, akıl, insanın iki özelliği, iki önemli vasfı. Akılla anlar, idrak eder, muhakeme eder, mukayese eder, kalple kabul eder veya reddeder, sever veya nefret eder. Öyle değil mi? İnsanın iki özelliği, en önemli mümeyyiz vasıflarından iki tanesi. Soru edatıyla aklımıza yuhibbu fiille de kalbimize hitap ediyor Rabbimiz ve diyor ki aya acaba sevmek, nefret etmek mahalli olan kalbiniz bozulmuş mu ki en menfur yani nefret edilecek bir işi sever. Yani kardeşinin etini yemek kadar çirkin, hem de ölü kardeşinin etini yemek kadar çirkin bir şey olabilir mi? Peki bundan kalp sahibi her insanın vicdanen, fıtraten, yaratılışının gereği olarak nefret etmesi, rahatsız olması gerekirken nasıl böyle severek bu gıybeti yapıyorsunuz? Sizin bunu nefret edecek kalpten de mi mahrumsunuz diyerek bu sefer bizi kalpsiz de yapıyor. Yani gıybet edenler. Evet. Nitekim insanı insan eden iki vasıf akıl ve kalptir. Evet. Bu ikisinden bir defa Allah bizi akıl ve kalp sahibi olan insanlar olarak bu gıybetin bu kadar çirkin olduğunu daha iki bir hemze harf bir fiille böyle ifade ediyor. Sonra hani daha önce bazı derslerde okumuştuk. Bir cümleyle ifade edelim. Cenab-ı Hak bir ayeti hangi konu üzerine indirmişse, o ayet neden bahsediyorsa, o ayette geçen bütün kelimeler hem kelime olarak, hem kalıp olarak, hem de yerinde durması olarak aynı manaya kuvvet verir. Burada gıybeti mi kötülüyor Cenab-ı Hak? Evet. Öyleyse gıybetle ilgili ayette bütün kelimeler gıybetin çirkinliğine kuvvet verecek. Ya. Hani bir şeyi tutuyorsunuz böyle merceği güneşten. Bakıyorsunuz camdan ışık giriyor içeriye ama sadece ışık giriyor. İçeride herhangi bir hareket yok. Bir alevlenme, bir ateş parlaması yok değil mi? Ama bir merceği güneşe tutuyorsunuz. Mercek güneşten aldığı ışınları bir noktaya birleştirir ve öyle verir. Doğru mu? Artık o noktada bakarsınız birazdan bir ışık parladı, ateş yanmaya başladı. Orayı harekete geçirdi. Her ayet bir mercek gibi hangi konu üzerine inzal buyurulduysa hep aynı konuya vuruyor. Dağınıklık yok. Aynı konuya, aynı şeye tabiri caizse vuruyor ve öyle kuvvetli oluyor. Ya. Allah-u Teala insana göz vermiş. Bütün hücreleri göz hücresi. Evet. Herhangi bir kemik hücresi karışmamış. Herhangi bir diş hücresi, saç hücresi karışmamış. Her ayetin hücresi o ayetin ifadeti mana cinsindendir. Evet. Ona kuvvet veriyor. Başka bir ayetten bir kelime alıp koysanız o ayetin özelliğini bozacak. İşte buyurun. Bu gıybetle ilgili ayetten bir kelimeyi kaldıralım, başka bir kelimeyi getirip Kur'an'dan da olsa başka bir kelimeyi koysak bak o özelliği kaybedecek. Nerede kaldı? Kur'an'dan başka bir kelimeyi alıp oraya koymak bile onun yerini tutmaz, mucizelerini bozarsa nerede kaldı ki Kur'an'dan başka bir kelimeyi getirip oraya koyacaksın? Nereden kaldı ki insanın gözüne dışarıdan bir parça getirin takın bakalım göz hücresi olur mu? Sen insan vücudundan bir hücreyi koymakla onun gözünün işine yaramıyor, fayda vermiyor. Nereden kaldı dışarıdan bir tane al hücreyi de oradan bir topraktan, taştan, demirden, evet havuçtan getir tak bakalım gözüne. Olur mu? Olmaz. İlla Allah onu göz hücresi yapacak, yiyeceksin. Allah onu göz hücresi yaratacak ve gözüne koyacak. Öyleyse Kur'an'ı gönderen Allah'tır. Ondan bir ayeti, bir sureyi bırakın. Bir kelimeyi bile çıkarıp yerine başka bir şey koymak mümkün değildir. Ancak Allah gönderirse olur. Başka peygamber, başka kitapta gelmeyeceğine göre başka da olmayacaktır. Üçüncüsü ehadukum, sizden birisi ifadesiyle der ki cemaatten hayatını alan hayatı içtimaiye ve medeniyetiniz ne olmuş ki böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli kabul eder. Burada iki tane hadis-i şerifi söyleyerek bu konuyu açıklamaya çalışayım. Şimdi biz hayatımızı birlikten alıyoruz. Çünkü insan vücudundaki organlar bir araya gelmekle insan hayatı ortaya çıkıyor. Eğer siz bu insan vücudundaki organları tek tek ayırıp parçaları kenara dağıtsanız insan diye, insan hayatı diye bir şey kalmaz. Öyleyse şu insan vücudunu meydana getiren organların tamamı bir ruhun etrafında toplanmışlar. Öyle mi? Ve bak insan hayatı ortaya çıkmış. Alın gözünüzü çıkarın kenara koyun. Artık o göz olmaktan çıkmıştır. Bir yağ parçasıdır. Ve bir işe yaramaz. Biraz sonra kokar, rahatsız olursunuz, çöp atarsınız. Çöpte de fazla dursa rahatsız eder, daha dışarı atarsınız. Peki nereden hayatını aldı bu göz? Şu vücudun bir azası oldu da bir ruhun parçası haline tabir edip ruha intisap etti de göz mertebesine çıktı. Bizi de Cenab-ı Hak bir insan vücudu gibi sizden birisi, evet, siz hayatı içtimaiyeden hayat alıyorsunuz. Toplum hayatındaki birliktelikten. Evet. Nasıl bir insan kendi organını zehirlediği zaman aslında kendi vücuduna zarar vermiştir. Evet. Şimdi bir insana hitap etseniz ey insan vücudundaki azalardan birisi, sizden birisi nasıl kardeşinin etini yer desem, hepsini şuurlu farz etsek ne demek? Ey göz ya ey vücut, sizden birisi nasıl arkadaşının etini yer? Yani ey el, sana ne oluyor da öteki elini zehirliyor dediğimde hakikaten kendi organını zehirleyen bir insan aynı zamanda bütün vücudu zehirlemiş gibi olur. Öyleyse Allah diyor ki siz cemaatten hayatınızı alıyorsunuz. Bütün müminler bir arada beraber dostane, muhabbet ve sevgiyle hareket ederek bir insan hayatı gibi sağlıklı oluyorsunuz. Evet, siz bir kardeşinizin etini yemekle aslında kendinize zarar vermiş oluyorsunuz. İşte vereceğim örnekler şuydu. Peygamberimiz buyurmuş, müminler bir binanın taşları gibidir. Biri birine kuvvet verirler. Aynen böyle buyurmuş Peygamberimiz. Evet. O zaman bir binanın taşının düşmesi, bir binanın taşına zarar vermek aslında binaya zarar vermektir. Binanın kubbesindeki taşlardan birisi şöyle öteki taşa omuz vurup yere düşürse kime zarar vermiştir? Yani biraz sonra kendi arkasından düşecektir. Evet. Ya Allah bize diyor ki yani siz de diyor bir binanın taşları gibisiniz. Aslında sen kardeşine zarar vermekle kendine zarar vermek. Allah Allah. Ve Peygamberimiz diyor ki yine başka bir hadis-i şerifinde bir insanın diyor bir organı rahatsız olsa benzetmeye bakın. Mesela diyor bir yerinde bir hastalık olsa bütün vücudu rahatsız olur diyor. Dikkat edin. Evet. İşte diyor müminler de böyledir. Birisinde bir sıkıntı olunca hepsi rahatsız olmalı. Benzetmeye bakın. Ya Allah da buyuruyor ki sizden biri yapar mı? Arkadaşına, kardeşine. Zaten siz tamamen bir beden gibisiniz. Bir insan gibisiniz. Her biriniz de o insanın bir uzvu, bir organı gibi. İnsan kendi organına, kendi parçasına zarar verir mi? Evet. Hayatınızı zehirleyen şey de çok orijinal. Efendim ailemde hiç huzur yok. Niye? Efendim eşi yani hanımı diğer hanımlara kocasını şikayet ediyor. Kocası diğer erkeklere hanımını şikayet ediyor. Bu ailede huzur kalır mı? Zehirlenmişsiniz aileyi. Ağzında yara olan bir insan yediği gıdalardan lezzet alabilir mi? Hele hele kendi vücuduna zehir enjekte etmiş bir insan bütün vücudunu sarmışsa o zehir o insandan bir huzur, bir mutluluk beklenir mi? Böylece toplumu manevi olarak zehirleyenlerden birisi gıybettir. Bu kadar gıybetin olduğu bir toplumdan huzur, saadet, mutluluk, muhabbet, sevgi, ilgi, alaka beklenir mi? En ye'kule lehme, etini yemeyi ifadesiyle insaniyetiniz ne olmuş ki böyle canavarcasına arkadaşını dişle parçalamayı yapıyorsunuz. Allah Allah. Evet yani biliyorsunuz hem cinslerini parçalayanlar hayvanlardır. Yani kendi cinsine olan varlıkları parçalayanlar vahşi hayvanlardır değil mi? Mesela koyunlar, keçiler, inekler, develer. Evet. Ha bunlar birbirlerini parçalamazlar. Bunlar canavar değildir çünkü. Birbirlerini parçalayanlar, diğer masumlara saldıranlar canavar hayvanlardır. Evet. Evet. Size ne oluyor ki diyor? Hem cinsiz olan arkadaşınızın insanın etini parçalıyorsunuz canavarcasına. Aman ya Rabbi. Hakikaten keçi koyun mübarek hayvan can. Ya enteresan bir şey ya. Bu gıybet ancak bu kadar kötülenir ya. Allah Allah. Ve Subhanallah. İnsaniyetiniz ne olmuş ki? Canavarcasına arkadaşını dişle parçalamayı yapıyorsunuz. Yani bir insan gördünüz ki böyle elini almış ısırıyor. Yumruğuyla kendine çakıyor çenesine. Ne oluyor ya? Ne dersiniz siz? Ya ben demeyeceğim artık böyle bir adama. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Sanki bir başka kardeşimizin gıybetini yapmak, kendi organımızı ısırmak, kendi kendimize dayak atmak, kendi vücudumuza zehir enjekte etmek, ateşle yakmak gibi. Öyle değil mi? Öyle benzetme oldu ya. Ahihi kelamıyla kelimesi eder. Yani kardeşinin etini. Yabancı da değil. Kardeşinin etini. Allah bizi bize isimleri sayısınca kardeş yapmış. Evet. Bin bir ismiyle biz kardeşiz. Sadece anne baba bir kardeş olanların iki kardeşlik yönü vardır. Anneleri bir, babaları bir. Ve onlar o kadar çok birbirlerini anneleri babalarının yanında saygıyla, sevgiyle hareket ederler. Niye ayıp olmasın annemiz babamız bir diye. Allah bizi birbirimize bin bir ismiyle kardeş yapmış. Daha dinimiz bir, kitabımız bir, kıblemiz bir, namazımız bir, bütün ibadetlerimiz bir. Hatta selamımız bir. Amerika'ya gitseniz kimseyi tanımıyorsunuz. Baktınız birisi selamun aleyküm dedi. Ha, hemen Müslümanmış ya. Bak selamımız bir. Allah Allah. Bu kadar birliklerle Allah bizi kardeş yapmış. Evet. Hiç rikkati cinsiyeniz, hiç sılay rahminiz yok mu ki böyle çok cihetlerle kardeşiniz olan bir mazlumun, mazlum diyor. Yani gıybetini yaptığımız kişiye zulmetmişiz. O da olmuş mazlum. Gıybet eden olmuş zalim. Gıybet yaptığımız kişi olmuş mazlum. E böyle bir mazlum kimsenin diyor. Şahsı manevisini, yani bedenini değil, manevi şahsiyetini. Nedir bu insanın manevi şahsiyeti? Allah'ın sanatıdır. Allah'ın kuludur. Evet. Ya askerden gelen bir mektubu, bir nenenin askerden oğlu mektup göndermiş. Siz de alıyorsunuz onun mektubunu, yırtıyorsunuz. Size ne der? Nasıl bakar? Elinden gelse size ne yapar? Siz buyurun. Şimdi Allah'ın antika sanatı olan o insanın diyor, o bin bir ismini tecellettirdiği, o imanı nasip ettiği o müminin şahsı manevisini diyor. İnsafsızca ne yapıyorsunuz diyor? Dişliyorsunuz. Isırıyorsunuz. Kimin huzurunda? Allah'ın huzurunda. Kimi? Allah'ın sanatını. Allah'a iman etmiş bir mümini. Hem de ne yapıyorsunuz? Isırıyorsunuz. Estağfurullah. Hiç aklınız yok mu ki kendi azanızı kendi dişinizle divane gibi ısırıyorsunuz. Altıncısı meyten kelamıyla der. Yani ölü, bir de diri demedi de ölü kardeşiniz. Niye ölü dedi? Çünkü bir insanın en hürmete layık zamanı ölü halidir. Kafir de olsa mı? Evet, kafir de olsa. Dinimiz bir insanla savaşa girseniz, kafir bir insanla bir şekilde savaşa girmek zorunda kaldınız. Sulh esastır, savaş esas değildir. Sulh daha hayırlıdır, Allah'ın emri. Ama buna rağmen savaş kaçınılmaz olmuş, savaşmışsınız ve adamın ölümünü sebep olup öldürmüşsünüz. Artık kafirin cesedi. Ona tükürebilir misiniz cesedine? Hayır, caiz değildir. O cesede tükürmek caiz değildir. Bak, canlıyken savaş icabı, canını almaya Allah izin veriyor. Ne yapayım? Sen öldürecek. Sen onu öldür. Allah izin veriyor. Ama diyor, cenazesine tüküremezsiniz. Bir kafirin cenazesine tükürmeyi yasaklayan bir din. Bir müminin cenazesini dişimizle parçalamayı nasıl görür? İşte gıybet bu diyor. Vicdanınız nerede? Fıtratınız bozulmuş mu ki? En muhterem bir halde bir kardeşine karşı. Mesela bakın size orijinal bir örnek vereyim. Bir insanın tırnaklarını kesmesi sünnettir. Oldu ki kardeşimiz vefat etmiş. Baktınız tırnakları çok büyük. Ya dedin şimdi bunu cenaze yıkayacaklar İmam Efendi. Bazıları su dökecek, ayıp olur, şu tırnakları alıvereyim deseniz alamazsınız. Vefat etmiştir, artık alamazsınız onu. Hakkınız yok. Allah Allah. Ya bir sünnet hayattayken yapılması güzel bir şey. vefat ediyor alamıyorsunuz. İmam en ya. Muhterem.
İmam alabilir mi?
Hiç kimse alamaz.
İmam değil.
Hayır almayacak. Yıkayacaksınız. Temiz ve öyle göndereceksin. Şimdi enteresan ya. Allah Allah. Yok. Öyle. Şimdi enteresan değil mi? Şimdi diyor ki vicdanınız nerede? Fıtratınız bozulmuş mu ki? En muhterem bir halde bir kardeşine karşı. Hatta cenaze yıkarken örselemeyin. Böyle onu böyle hırpalamayın. Saygıyla. Sakin sakin döndürün. Ya bu adam nasıl olsa hissetmiyor diye kaynar su dökmeyin. Allah Allah. Ya dökse ne olacak ya? Ama olsun. İnsandır, mükerremdir. Bak cenazesini atıvermiyoruz değil mi çöp gibi? Güzelce yıkıyoruz, kefenliyoruz. Saygıyla, dua ile cenaze namazını kılıyoruz. Allah emretmiş. Sonra hürmetle, saygıyla götürüp kabre koyuyoruz. Güzel altına böyle yumuşak topraklar koyuyoruz değil mi? Üzerine toprağı yığmıyoruz böyle kerpiçlerle, tahtalarla. Üzerini toprak değmesin diye böyle engelliyoruz. Allah Allah. Böyle bir insanı diyor. Etini yemek gibi. En muhterem bir halde bir kardeşine karşı etini yemek gibi en müstekreh bir iş yapılıyor. Demek zem ve gıybet, bir Müslümanı kötülemek, ayıplamak, hakaret etmek, gıybetini yapmak, aklen, kalben, özetliyor şimdi, ve insaniyeten, ve vicdanen, ve fıtraten, ve asabiyeten, ve milliyeten mezmumdur. Yani kötülenmiştir. İşte bak, nasıl ki şu ayet icazkârâne, yani bu altı cümle kelime ile, altı ifade ile veciz bir şekilde, öz bir şekilde altı mertebe zemmi zemmetmekle, gıybeti kötülemekle icazkârâne, mucize olarak altı derece o cürümden, o günahtan insanları, müminleri sakındırır. Allah muhafaza eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davahum enel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.